Ayrım 43, sayfa 377. Dayan şaşkınlıktan yıkılacak gibiydi. Demek her şeyin kilit noktası, kabusun altın sayısı bu iki heceli sözcüktü. Anasının konuşmasını hızlandırdı. Evet küçüğüm, devrim. Düş değildi, bir öfkeydi devrim, bir gerçek. Toplumumuzu sınıflara ayıran, beyinlerimizi zincire vuran sistemi yıkmak mümkündü. İnsanı toplumsal ve zihinsel zindanlarından kurtarabilirdik. Adaletin, cömertliğin, bilincin egemen olduğu bir dünya kurabilirdik. Bu düşün ötekilerden daha görkemli, daha büyük olduğunu kim reddedebilir? Dayan, konuşanın Seyşir Bulvarı'ndaki burjuva olduğuna inanamıyordu bir türlü. Annesinin söylediklerini geçmişte bildiği bir gerçeği uydurmaya çalışıyordu. Oysa annesinin komünizmden, hatta politikadan bahsettiğini hiç duymamıştı. Belleğini zorlamaktan vazgeçti. Cevap nasıl olsa gelecekti. Cevap tarihin ta kendisiydi. 1967'de 21 yaşındaydım. Nanterre Fakültesi Psikoloji bölümünde lisans eğitimimi sürdürüyordum. Bir küçük burjuvadan başka bir şey değildim ama vücudumu ve yüreğimi çağıma adamıştım. Komünizm ve deneysel psikoloji en büyük tutkularımdı. Sosyalizm öğretisine dalmak için Moskova'ya gitmeyi istediğim kadar, kimyacıların LSD kullanarak insan beyninin bilinmedik noktalarına eriştikleri Berkeley Üniversitesi'nde okumak için Amerika'ya gitmeyi de istiyordum. Kahramanlarımın adı Philip Thomas'tı. Sadece Nanterre'nin en ünlü psikoloji profesörü olduğu için değil, aynı zamanda da Komünist Parti'nin önde gelen kişilerinden olduğu için. Verdiği her derse girdim. Gözüme olağanüstü, ulaşılmaz, elle dokunamaz görünüyordu. Valeshov Hastanesi'nde laboratuvar testlerinde kullanmak için gönüllüler aradığını duyduğumda hemen gidip başvurdum. Thomas o sıralarda bilinçsizlik ve paranormal yeteneklerin doğuşu üzerinde çalışıyordu. O dönemde bazı Amerikan hastanelerinin uyguladığı parapsikolojik deneylerin doğrultusunda bir takım çalışmalar yürütüyordu. 1968 yılının ilk günlerinden itibaren devamlı olarak Vülüjüva gitmeye başladım. Tam bir düş kırıklığı oldu. Testler giderek sıkıcı olmaya başladı. Genellikle iskambil kağıtlarının rengini tahmin etmek gerekiyordu. Üstelik Thomas da hastaneye hiç gelmiyordu. Oysa bir ay kadar sonra beni çağıran üstadın ta kendisiydi. Vardığım sonuçlar istatistik olarak değerliymiş. Thomas o zaman bana bir dizi daha derin araştırma yapmamı önerdi. Kendisi de araştırmacı olarak çalışmalara katılacaktı. Beni o öneride asıl şaşırtanın ne olduğunu hala bilmiyorum. Medyum olduğumu öğrenmek mi, yoksa kahramanımın yakınında haftalarca kalacağımı? Bütün gücümle çalışmaya koyuldum. Artık Philip olarak adlandırdığım adamın yanında geçirdiğim saatlerin tadına doyum olmuyordu. Oysa davranışlarında beni ürketen bir şey vardı. Bende hayran kaldığı bir güç, bir yetenek görüyor gibiydi. Bir süre sonra onun da bir yeteneğe sahip olduğuna inandığını anladım. Duyu ötesi bir algılama becerisinden çok bir telekinezi yeteneği, maddeyi, özellikle de metalleri uzaktan etkileyebileceğine inanıyordu. Gerçekten de bunu bir ya da iki kez kanıtlayabilmişti ama her istendiğinde tekrarlayamıyordu. Bir süre sonra gerçeği anlamaya başladım. Becerilerimi kıskanıyordu. Mayıs 1968 olayları patladı. Philip ve ben barikatlardayken sevgiliydik artık. Sonra bir rüyanın tenini bir idealin vücudunu okşuyormuş gibiydim. Oysa aramıza bir dehşet dalgası girivermişti. İçime boşalttığı bir asırlık saniyelerle o tek bakış anlarında gözlerinde nefretin parlaklığını gördüm. Olanları ancak çok sonraları kavrayabildim. Thomas bir teori varlığıydı. Kendi kendine fikirler, insanüstü hevesler, ruhsal güçler yakıştıran biri. Oysa ben onu gerçeğine geri döndürmüş, vücuduma tutkun bir erkekten başka bir şey olmadığını göstermiştim. Ben onun gözünde düşünüşün yıkılışının simgesiydim artık. Ayaklanmanın sona ermesi için birkaç hafta yetti. İşçiler işlerinin başına döndüler. Öğrenciler hizaya girdi. Thomas Avrupa'daki tüm devrimci hareketin yasını tuttu. Yoldaşlarımızdan bazılarının hevesi kırıldı. Siyasal kavgadan çekildiler. Bazıları da silahlı mücadeleye karar verip teröre daldı. Philip bambaşka bir proje düşündü. Doğuya gitmek, komünist topraklara kavuşmak, bunca zamandır savunduğu sistemi yerinde yaşamak, aslında özellikle Rus parapsikolojik laboratuvarlarına görmek istiyordu. Oradayken telekinezi yeteneklerini geliştireceğinden emindi. Oysa bir sorunu vardı. Ruslara önerebileceği hiçbir şey yoktu. O yıllarda demir perdeyi aşabilmek için insanın sistemine yararlı olacağını kanıtlaması gerekiyordu. İşte o zaman Thomas giriş bileti olarak beni kullanmayı düşündü. Moskova'ya resmi bir ziyaret yapmak bahanesiyle SSCB Büyükelçiliği'nin kapısını aşındırdık. Thomas diplomatlardan çoğunu tanıyordu. Parapsikoloji testlerinden o gri duvarlı, kirli perdeli bürolardan birine geçtik. Thomas beceremedi ama ben olağanüstü bir sonuç aldım. Ruslar önce başarılarımın ardındaki hileyi anlamaya çalıştılar. Ama kısa sürede karşılarındakinin şimdiye kadar rastlamadıkları bir yetenek olduğunu kabul etmek zorunda kaldılar. Ondan sonra da olaylar hızlı gelişti. Philip'le gideceğimden kimsenin kuşkusu yoktu. Yoktu ama ruhsal durumu her geçen gün daha kötüye gidiyordu. Bir yıl boyunca iki kez bir kliniğe yatmak zorunda kaldı. Mani ile depresyon arasında gidip geliyordu. Acıya, şiddete, kana tutkundu. Bütün bunlara rağmen belki de bütün bunlar için ona her zamankinden daha çok aşıktım. 1969 Ocağı'nda Bulgaristan'da Sofya'da tanımsal bilimler konulu bir kongreye katıldık. Orada KGB'nin adamları bizimle temas kurdu. Bizlere Marin ve Sadko adına hazırlanmış Sovyet kimlikleri verdi. Bunu başından beri beklememize rağmen çok ani, karanlık ve ürkütücüydü. 48 saat sonra SSCB'deydik. Daha varır varmaz gerçek bir düş kırıklığına uğradık. Birer kahraman olarak karşılanmayı umuyorduk. Oysa casus muamelesi gördük. Eşitliğin hakim olduğu bir dünya düşünüyorduk. Oysa burada haksızlık, hile ve baskıdan başka bir şey yoktu. Philip'in umutsuzluğu bana da bulaştı. Giderek daha acımasız, kolay öfkelenir oldu. Beni her zamankinden çok arzuluyordu. Bu arzusu da onu sürekli kendini aşağılamaya itti. Sabahları uyandığımda cildimin üzerinde kesikler görüyordum. Beni yaralayan Philip'i tabii telekinezi deneylerinde kullandığı iğnelerle, bıçaklarla yaralıyordu beni. Göz göre göre eriyip bitiyordum. Thomas'ın işkenceleri, soğuk, gıdasızlık, yalnızlık, pis laboratuvarlarda her gün katlanmak zorunda kaldığım deneyler her şeyi beni yıkmak için el ele vermiş gibiydi. Aklımı yitiriyordum, vücudumu yitiriyordum. O güne kadar kadın kimliğimi oluşturan her şeyden de yoksundum. Adet görmüyordum. Birkaç haftadan beri hamile olduğumun farkındaydım. Mart 1969'da parti yetkilileri Moskova'nın 8000 kilometre uzağında Moğolistan'da bir laboratuvara gönderileceğimizi bildirdiler. Bu haber kanımı dondurdu. Oysa Philip tam tersi bir tepki gösterdi. Kendine güvenini yeniden kazanmaya başlamıştı. Bir bebek beklediğimi söylediğimde beni dinlemedi bile. Gözünde artık tek bir şey vardı. Sovyet İmparatorluğu'nun en gizli kurumuna atanmıştık. Nihayet paranormal olayları inceleyecek, Rusların bu alandaki birikimlerinden yararlanabilecektik. Moskova'daki doğumun bir teknoloji harikası olmayacağını biliyordum ama böylesi bir barbarlığa, bir şiddete de hazırlıklı değildim doğrusu. Normal doğum yapamayacak kadar bitkindim. Diyafram ve karın kaslarımı sıkacak gücüm yoktu. Döl yatağı boynu gereğince açılamıyordu. Hemşireler dehşete kapıldı. Sarhoş gezen nöbetçi doktoru çağırmak zorunda kaldılar. Vodkalı soluğu doğumhanedeki eter kokusunu bastırıyordu. İşte o ay yaş sarsak ellerine bir forceps aldı. Metal aletin rahmimi açtığını, tırmaladığını, iç organlarımı yaraladığını hissettim. Çığlıklar atıp debelendim. O her seferinde elindeki metal kıskaçla karnımı daldı. Sonunda sezaryana karar verdi. Anestezinin hiçbir etkisi olmadı. Uyuşturucunun süresi geçmişti. Tek bir çözüm kalmıştı. Sezaryanı canlı yapmak. Bu, bilincim yerindeyken karnımı yardılar. Neşterin korkunç temasını hissettim. Karnımın, kanımın önlükleri ve duvarlara kızıla boyadığını gördüm. Sonra kendimden geçtim. 12 saat kadar sonra kendime geldiğimde yanımda plastik bir beşiğin içinde sen yatıyordun. Ameliyatın sonunda kısır kaldığımı bilmiyordum. Ama eğer bilseydim sevinçten şarkı söylerdim. Hareket edemeyecek kadar bitkin olmasam seni tüm gücümle duvara fırlatırdım herhalde. Seni sözcüğünü dayanı yaraladı. Demek dünyaya gelişi böyle olmuştu. Kan ve nefret kapılarından. İşte onunla ilgili gerçek buydu. İki canavarın Sibyl Tiberg ve Philip Thomas'ın kızıydı. İçinde tuhaf bir sıcaklık, bir çeşit rahatlık duydu. Bütün bu karışıklığın içinde görebildiği tek bir gerçek vardı. Annesine ve babasına çekmemişti. Genetik kurallarını ince bir örtü, zayıf bir perdeymişçesine yırtıp geçmişti. Dengesiz, biraz çatlak, değişik belki. Yine de o iki vahşi insana hiç mi hiç benzemiyordu. Annesi hala devam ediyordu. 2 ay sonra 1969 sonbaharında Morrison'a hareket ettik. Orada dondurucu soğukla tanıştım. 24 saat boyunca içinde tek bir insanın bile yaşamadığı aynı ormanı gözler önüne seren bu kıtanın uçsuz bucaksızlığını gördüm. Soğuğun çatlattığı garlar askeri kamplara benziyordu. Her yerde haki renk, düşmanca bakışlar, üniforma ve kaleşnikovlar. Her şeyi telgraf kablolarına ya da dikenli tellere sarılmış gibi, sonu olmayan bir gulaka batıyor gibiydim. Birbirine çarpan vagonların çıkardığı gürültüyü, rayların bitmek bilmez tıkırtısını hala duyarım. Sanki benim soluğumun yerini alan çelik bir nefes gibi. Ben de aşınmaz bir alaşımdan yapılmış metal bir kadındım artık. Karnımı karıştıran aletlerin metalinden, Filip'in bana işkence etmek için kullandığı metalden, ondan ve ötekilerden korunmak için üzerimden hiç ayırmadığım metalden, artık doymak bilmez intikam isteğinden başka hiçbir şey duymuyordum. Biliyor musun? Biliyordum. Üstelik içgüdüm durmaksızın aynı şeyi fısıldıyordu. Tayganın bir köşesinde intikamımı alacaktım. 69. kısım. Neonlardan yayılan ışık soğuk daha fazla direnemiyordu. Dayan ellerinin ve ayaklarının uyuştuğunu, ağırlaştığını hissetti. Hikayenin sonuna kadar dayanabilecek miydi? Şafağa kadar. Maski ve Seyşir kımıldamıyordu. Sibel Tiberk'in sözlerine sanki söylenenlerin kendileri için yaşamsal değeri varmış gibi gözlerini kırpmadan dinliyorlardı. Yüzlerinde heykel ciddiyeti vardı. Dayan Çin tapınaklarının girişlerini koruyan taş hayvanları hatırladı. Lanetli anne sözlerini devam etti. Biz Tokamak'a vardığımızda parapsikologlar çalışmaları çoktan amacından saptırmışlardı. Thomas incelemelerdeki acımasızlığa daha başından tutuldu. Bense yapılan deneyleri kötü kaderimin yeni bir aşaması olarak görüyordum sadece. Bütün bunların içinde soğukkanlı bir aldırmazlıkla yaşıyordum. Ne var ki Tiseven şamanları getirdiklerinde harekete geçmeye karar verdim. Benim ile öteki araştırmacılar arasındaki güç dengesi son 2 yılda çok değişmişti. Tüm çılgınlıklarına, bütün acımasızlıklarına rağmen hepsi bana aşık olmuştu. Onlara Fransızcayı ben öğrettim. İçkiliyken açıkladıkları sırlarını ben dinledim. Onlara bir nebze olsun yakınlık gösteren de bendim. Bana bu cehennemdeki her şeyden daha çok sevgi, saygı ve hayranlık duyuyorlardı. Dayan o Slav işkencecileri gözlerinin önüne getirmeye çalıştı. Anası gözüne yılanları saçlı çılgın bir ejder gibi göründü. Bu kanlı yöntemleriyle hiçbir yere varamayacaklarını anlattım onlara. Şamanların gücüne ulaşmanın tek yolunun öğretiden geçtiğini söyledim. Bize yardım etmesi için Talih'i nasıl ikna edeceğini biliyordum. Dayan kabaca sözünü kesti. İşte buna inanmam. Sibiryalı büyücülere işkence ediyorsunuz. Talih'i zindana atıp kardeşlerini yakıyorsunuz. Sonra da Talih'in emirlerinizi yerine getirmesi için senin hücresine girip gözlerini süzmenin yeterli olacağını sanıyorsunuz. Bütün anlattıkların palavra. Sibir yüzünü buruşturdu. Yeteneklerimi hor görme güzelim. Ama haklısın. Başaramadım. Neyse ki Eugen'in başka bir planı daha vardı. Nasıl bir plan? Sabırlı ol. Bırak da her şeyi sırasıyla anlatayım. Sözü Paul Seysher aldı. Ayrıntıların adamıydı o. Nisan sonuna doğru Tali ile Tisseven şamanları serbest bıraktık. 9 şamanı. Hep birlikte burada bir salonda toplandık. Dünmüş gibi hatırlıyorum. Sıska yüzlerini, ağaç kabuğu kadar sert derilerini, yıpranmış siyah dillerini. Hep birlikte çemberi oluşturduk. Artık meclis başlayabilirdi. Meclis mi? Sibyl açıkladı. Tisseven dilinde iluk. Vatikan'da kardinallerin toplantısı gibi dini bir meclis. Tek fark burada toplanacakların şaman olması. Moğolistan'ın ve Sibirya'nın en güçlü şamanları taştan bir çemberin içinde toplanmıştık. Tisevenler toplantımıza Taş Meclisi adını verdiler. Guvenli içindeki etnolog birden uyanıp sordu. Tören nasıl oldu? Sibyl İtalyan'a küçümseyen gözlerle baktı. Bir sıra ulaşmak bir çizginin ötesine geçmek gibi bir şeydir. O sırrı açıklamak da öte taraftan bu yana dönmek. Şamanlar ormanda bize rehberlik ettiler. Giderek insan adetlerinden arındık. Konuşmayı unuttuk. Çiğ et yemeye başladık. Tayga içimize girdi. Parçaladı, yok etti. Deneme gerçek bir ölüm oldu. Ama sonunda ellerimiz güç oldu. Hayata döndük.